Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 34.
İşte bundan korkuyordu. Çünkü pek güzel biliyordu ki hapishaneden çıktığı gün Pavel kendisini bu coşkun yayınların en tehlikeli bir noktasına koyacak ve orada yok olacaktı. Pelagio çoğu zaman kendisinde insanlık için pek çok gerekli bir takım büyük düşüncelerin kımıldadığını sezer, o zaman gerçekten konuşmak gereksinimi duyardı. Ancak hiçbir zaman bu isteğini yerine getirmeyi başaramamıştı. Bu sağır dilsiz düşünceler kendisini harap ederdi. Kimi zaman oğlunun hayali gözlerinin önünde masallarda tanınan büyük kahramanlar gibi devleşirdi. Şimdilik duyduğu en büyük, en insancıl düşünceleri, tanıdığı en ışıklı şeyleri, en derin sevgileri oğluyla özetlerdi. O zaman bu hayali büyük bir coşkunlukla izler, gurur, sevgi, umut dolu kalbi kendi kendine her şey yoluna girecek, her şey derdi. Gittikçe kalbindeki analık sevgisi ateşleniyor, kalbini kanatacak derecede sıkıyor, boğuyordu. Ancak bu analık sevgisi büyüdükçe onun yanındaki kutsal sevgi, insanlık sevgisi azalıyor, sönüyordu. Şimdi o kalpte bu büyük sevgiden kala kala ancak umutsuz bir duygu kalmıştı. Yok olacak, yok olacak. Ancak pek geç uyuyabildi. Ağır bir uykudan erkenden uyandığında ise kemikleri kırılıp dökülmüş gibiydi. Başında da bir ağırlık duyuyordu. Öğle zamanı hapishanedeydi. Üzgün bakışlarıyla Pavel'in sakallanmış yüzünü inceliyor, karşısında durmuş, elinde sıkmakta olduğu kağıdı ona verebilmek için olamak bekliyordu. Pavel söyleyiverdi. Benim sağlığım yerinde, hepimiz de iyiyiz, sen nasılsın? İyiyim, Yegor oldu. Pavel başını yere eğerek haykırdı. Ne diyorsun, doğru mu? Toprağa verilirken polis de oradaydı. Kavga çıktı, bir kişi tutuklandı. Hapishanenin baş gardiyanı oturduğu yerden dişlerini gıcırtatarak terslendi. Bunlardan konuşmayınız, yasaktır, siz de bilirsiniz. Öf be, siyasetten konuşulmaz. Ana ayağa kalktı. Masum bir sesle özür diler gibi, siyasetten söz etmiyorum dedi. Yapılan kavgayı söylüyorum. Gerçekten de böyle bir kavga oldu. Birisinin kafası yarıldı. Bence hepsi bir. Rica ederim bunlardan söz etmeyiniz. Yani yalnız size, kendisine, ailenize özgü şeylerden konuşunuz. Baş gardiyan çizdiği sınırın açık olmadığını görerek yerine oturdu. Kağıtları karıştırmaya başlayarak can sıkıntısıyla ekledi. Sorumlu olan benim. Ama ona bir göz attıktan sonra çalıştığını görünce Pavel'in eline parmaklarının arasındaki kağıdı sıkıştırdı. Geniş bir soluk olarak gerçekten de ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Pavel gülümsedi. Ben de. Memur kızgınca dedi ki, öyleyse buraya ne diye gelip duruyorsunuz? Bizi durmadan tedirgin etmenin ne anlamı var? Ama küçük bir sessizlikten sonra sordu. Yargılaman ne zaman olacak? Savcı birkaç gün önce gelmiş. Yakında olacağını söylüyordu. Birkaç söz daha ettiler. Ama oğlunun kendisine derin bir sevgiyle baktığına dikkat ediyordu. Hiç değişmemişti. Yalnız sakalı çokça uzamış, yüzüne bir yaşlılık anlamı vermişti. Elleri daha çok ağarmıştı. Ama onu hoşnut etmek istedi. Biraz Lesovchikov'tan bahsetti. Hiç istifini bozmadan bir takım önemsiz şeylerden konuşuyordu. Senin vaftiz ettiğin çocuğu gördüm dedi. Pavel ona sorucu bir bakışla baktı. Sağlığı yerinde, güçlü gürbüz bir çocuk. Anımsadın mı? O her zaman ağır işler yapardı. Pavel anlamıştı. Başını salladı. Dudaklarında kapalı bir gülümsemeyle. Nasıl olur, canımsamaz mıyım dedi. Ama en öyleyse hadi bakalım. Oğlunun sevincinden duygulanmıştı, hoşnuttu. Ayrılmak üzere kalktığında Pavel sıkıca elini sıktı. Sağ ol anne. Ama kafasını bir sarhoşluk buğusu gibi bir sevincin kapladığını duymuştu. Oğlunun kalbini kendi kalbinin ta yanında duyuyordu. Bu hoşnutluğu kendisine sözcüklerle anlatacak gücü bulamadı. Sade bir sözcük bile söylemeksizin elini sıkmakla yetindi. Dönüşte Şaşenka'yı buldu. Genç kız ananın hapishaneye gittiği günler kendisini evde karşılamayı adet edinmişti. Hiçbir zaman Pavel'e ilişkin sorular sormuyordu. Ama oğlundan hiç söz etmeyecek olursa genç kız bakışlarını yalnızca ona diker dinlerdi. Ne var ki bugün alışılmışın dışında onu kaygılı bir soruyla karşılamıştı. Ne yapıyor, ne durumda? İyi, kağıdı verdiniz mi? Elbette. Okudu mu? Hayır, nasıl okusun? Doğru, unuttum. Bir hafta daha bekleyelim. Siz ne dersiniz, razı olacak mı? bütün bir dikkatle bakışlarını anaya dikmişti. Evet, bilmem, sanırım evet. Niçin kaçmayacak? Hiçbir tehlike yok. Şişenka başını salladı, kuru bir sesle sordu. Hasta, karnım aç diyor, acaba ne vereyim? Her şeyi verebiliriz, şimdi veririz. Ana mutfağa gitti. Şişenka yavaşça onu izledi. Ana ocağa doğru eğilerek bir tava almak istedi. Genç kız yavaş bir sesle durunuz dedi. Yüzü sararmış, gözleri derin bir acıyla açılmıştı. Dudakları titreyerek hızlı hızlı mırıldanmaya başladı. Sizden bir şey rica edecektim. Biliyorum o razı olmayacak. Kendisini kandırınız. Ona söyleyiniz ki bize pek çok gerekli. Bizim için kendisinden vazgeçmek elde değil. Oysa ben hastalanmasından korkuyorum. Görüyorsunuz ya, daha yargılanma günü bile kararlaştırılmamış. Güçlükle söylüyordu. Çabaladıkça vücudu katılıp kalıyordu. Ana ona bakmıyordu. Ses arada sırada gerilip de sonra birdenbire boşalıveren bir kirişten çıkan ses gibi uyumsuzdu. Genç kız göz kapaklarını bitkince indirerek dudaklarını ısırdı. Ana bu bunalım karşısında çok üzülmüş, gerçeği anlamıştı. Üzgün bir halde Şişenka'yı kucaklayarak yanıtladı. Yavrum, o hiç kimseyi dinlemez. Salt kendi bildiğini yapar. Her ikisi de bir süre sustu. Sonra Şişenka kendisini toparlayarak inler gibi, evet hakkınız var dedi. Bunlar bu sinirler hep budalalık. Aniden ciddileşerek konuyu değiştirdi. Yaralıya yiyecek verecektik. Sonra İvan'ın baş ucuna oturarak dostça sordu. Başınız ağrıyor mu? Hayır, çok değil. Biraz bitkinim. İvan sayıklarcasına bu yanıtı verirken yorganı da çenesine dek çekmişti. Işık çok gelince gözlerini kapıştırdı. Şişenka gencin kendisinin yanında yemek yemek istemediğini anlayarak çekildi. O giderken İvan başını kaldırdı. Gözlerini kapıştırarak bakışlarıyla onu izledi. Ne de güzel dedi. Gözleri parlak, sevinçli, dişleri küçük inci gibi düzgündü. Ama düşünceli sordu. Kaç yaşındasınız? 17. Ananız babanız nerede? Köyde. 7 yıldır ben buradayım. Okuldan çıktıktan sonra köyden ayrıldım. Siz arkadaş, sizin adınız ne? Ana kendisine böyle seslenildiğine hoşnut olurdu. Gülümseyerek yanıt verdi. Biraz sessizlikten sonra genç kaygıya düşerek açıkladı. Bizim kulüpten bir üniversite öğrencisi, bize kitap okuyan genç, çoğu zaman Para Vlasov'un annesinden söz ederdi. Hani 1 Mayıs günü yapılan gösteriyi siz de bilirsiniz, devrimci Vlasov. Ana başını sallayarak daha çok dikkat etti. İşte bizim partimizin bayrağını açan odur. Onun gösterdiği bu büyüklük anayı pek duygulandırdı. Ben orada değildim. Biz bir gösteride burada yapmak istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Çünkü çok azdık. Ne var ki bu yıl başka göreceksiniz. Gelecek olayları düşünerek coşkuyla soluyordu. Sonra biraz kımıldayarak yine konuştu. Ne diyordum? Evet, Vlasov anadan söz ediyordum. Bu kadın oğlu tutuklanır tutuklanmaz hemen partiye girdi. Söylendilere göre bu yaşlı kadın şaşılası bir kadınmış. Pelage gülümsüyordu. Aynı zamanda hem seviniyor hem de utanıyordu. Bu aralık Vlasov'un anasının kendisi olduğunu söylemek istediyse de sustu. Biraz üzgün, biraz da küçümsemeyle kendi kendisine, ''Ah, ben de ne budala kadınım'' dedi. Sonra hastaya doğru eğilerek coşkunluk içinde, ''Haydi yemek yiyiniz, bir an önce iyileşip başlamak gerek. Ulusun haklarını savunmak için genç, dinç kollara, temiz yüreklere, doğru inançlara gereksinim var.'' Ulus bu güçler sayesinde yaşayacak, kötülükler bu güçlerle yok edilecek. Kapı açıldı, içeri sonbaharın yeni havası girdi. Sofya sevinçli yanakları al al göründü. Sivil polisler peşinde dolaşıyorlar, buradan kalkıp gitmeli. Ey İvan, sen nasılsın? O Pelage, Pavel ne durumda? Şaşın kapıda mı? Bir sigara yakarak karşılık beklemeksizin bir takım sorular soruyordu. Mavimsi gözlerinin sevecen bakışlarıyla hem anayı hem genci okşuyordu. Ana ona saygı gösteriyor, kendi kendine dudaklarında bir gülümsemeyle düşünüyordu. İşte ben de bir insan oldum, hem de iyi bir insan. Yine İvan'a doğru eğilerek, inşallah iyi olursun yavrum dedi. Sonra Şişenka ile Sofya'nın oturdukları odaya geçti. Orada Sofya Şişenka'ya, şimdiye dek 3 sayı hazırladık. Ne çalışma, biliyor musunuz? Şişenka böyle insanlarla yaşamak, onlarla çalışmak gerçekten bir mutluluk. Genç kız hafif bir sesle evet dedi. Akşamleyin Sofya, ana dedi, herhalde sizin yine köylerde bir gezi yapmanız gerekiyor. Peki ne zaman gerek? Üç güne dek olur mu? Olur. Nikola dedi ki, ancak yayan gidecek değilsiniz. Kira atları alacak, başka bir yoldan Nikolski kasabasından geçeceksiniz. Böyle söyleyerek sustu. Yüzüne yakışmayan karanlık bir durumu vardı. Yüzünün çizgilerinde tuhaf, çirkin bir buruşukluk oluştu. Yol uzun, atların kirası pahalı olacak. Ne yapalım, ben bu çocuklara karşıyım. Buralarda bir hareket ve bir heyecan var. Birçok kimse tutuklandı. Bir okul hocası hapse tıkıldı. Herhalde iyi düşünmeli. Geç olsun da güç olmasın. Ana gülerek, bak hele dedi, hapishanede işkence edilmediğini söyleyen siz değil miydiniz? Sofya parmaklarını masanın üstünde tıkırdatarak, bizim için düzgünce kitapları ve bildirileri dağıtmak önemli bir şeydir. Pelagi, hapse girmekten korkmaz mısınız? Ana önünü dokunulmuş gibi, ben ne zaman korktum ki? İlk seferimde bile zerre kadar korkmamıştım. Ya siz? Tümceyi bütünlemeden başını öne eğdi. Ne zaman korkup korkmadığı, filan işi yapıp yapmayacağı ona sorulsa, her zaman kendisine bir şey yaptırmak istenildiği halde, öbür arkadaşları olduğu gibi serbestçe önerilmediği, kendisinin öbürlerinden ayrı tutulduğunu sezerdi. Büyük büyük olaylarla dolu günler gelip çattığında, ilk önce bu olayların hızından, bol bol coşkunluğundan biraz korkmuşsa da, sonra benzerlerine bakarak, izlediği düşüncelerin etkisi altında, kalbi ateşli bir çalışma susuzluğu ile dolmuştu. İşte bugünkü durumu böyleydi. Onun için Sofya'nın söylediği sözler kendisinde bugüne dek olmayan bir etki yapmıştı. Bana korkup korkmadığımı sormak pek gereksiz bir şey dedi. Neden korkacağım? Korkanlar yaşamda bir şeye sahip olanlardır. Benim paradan başka neyim var? Belki yalnız onun için korkardım. Yalnız bana işkence edilecek diye korkardım. Madem ki işkence edildiği yok, ötesinin ne önemi var? Sofya haykırdı. Bana darılmadınız ya. Hayır, yalnız ötekine birikine korkup korkmadığını sormayın. Nikola hızlı gözlüklerini çıkararak masanın üstüne bıraktı. Dikkatle kardeşine baktı. Zor bir susuş dönemi olmuştu. Pelagi ayağa kalktı, bir şey söylemek istediyse de Sofya hemen yavaşça onun ellerini ellerinin içine alarak "Bağışlayınız," dedi, "bir daha yapmam." Bu verilmiş söz anayı güldürdü. Biraz sonra üçü de sevgiyle kaygılı bir durumda köylerde yapılacak geziden konuşuyorlardı. Tam yeri ana güz yağmurlarıyla ıslanmış yolda giden arabadaydı. Islak bir rüzgar esiyordu. Sürücü arabanın önünde yanlamasına oturmuş zayıf düşünceli bir sesle "Kardeşime söyledim, bölüşelim dedim, bölüşmeye başladık," diye anlatıyordu. Birdenbire sol yandaki ata bir kırbaç çaklattı. Öfkeyle haykırdı. "Yürüyecek misin pis hayvan?" Güze özgü semiz kargalar çıplak bozkırda sıçrayıp duruyordu. Rüzgar ıslıklarla karşılarından geliyor, tüylerini ürpertiyor, onları sersemletiyor. O zaman kargalar kendilerini rüzgara bırakarak şaşkın şaşkın kanatlarını çırpıp duruyordu. Sürücü en sona beni zarara soktu. "Anladım ki yapılacak bir şey yok," dedi. Bu sözler ananın kulaklarına sanki bir düşte duyulmuş gibi geliyordu. Kalbinde suskun bir şey, bir düşünce vardı. Son yıllarda geçen olayları düşünüyor, benliği bu olaylar zincirine düşlerinde bir geçit resmi yaptırıyordu. Eskiden yaşamak ona kim bilir nerede, ne için belli olmayan bir şey gibi gelirdi. Oysa şimdi yaşam sayesinde gözünün önünden geçen bin türlü şeyi görüyordu. Ruhunda belirsiz bir duygu uyanıyordu. Bu bir duraksama, tatlı bir üzgünlük, bir hoşnutluk, kendi kendine karşı güvenlilikti. Çevresinde her şey hafif bir kımıldayışla sarsılıyordu. Bulutlar ağır ağır yürüyorlar, birbirlerini geride bırakıyorlardı. Yolun her iki yanındaki çıplak ağaçlar gözlerinden kaçıyor, tarlalar bir deniz gibi uzanıp gidiyordu. Denebilirdi ki bu bunalımlı gün uzak, gerekli bir şeyin önünden gidiyordu. Sürücünün ince sesi, vidaların tıkırtısı, rüzgarın ıslak ıslıkları birbirine karışarak tarlaların üstünden akıp giden, kafasında derin düşünceler uyandıran, umumlu bir akımı andırıyordu. Zengi arabasını dağdan aşırır. Bu her zaman böyle. Kardeşim istediğini yapmaya başladı. Memurlar hep dostu. Yolculuk sona erdiğinde arabacı bir yandan hayvanların koşumunu çıkarırken anaya "Bana içmek için 5 kapik verebilecek misin?" diye sordu. Ana istenen parayı verdiğinde o 5 kapiyi avucunda şakırdatarak "Şimdi bunun 3'ü için şarap, ikisiyle de ekmek alacağım dedi. Öğleden sonra ana yorgun argın Nikolski kasabasına ulaştı. Han odasına inerken bir çay istedi. Ağır valizini bir masanın altına sakladıktan sonra pencerenin önünde durarak çiğnenmiş sarı otlarla örtülü avluya, kül renkli basık çatılı hükümet konağına baktı. Giriş yerindeki merdivenin üzerinde uzun sakallı bir köylü piposunu içiyordu.
Ayrım sonu.